Ayrım 59.
Türk-Rus ilişkilerinin başlangıç noktasına yeniden dönelim. Ruslar henüz Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919 yapılmadan önce Anadolu'da belirmeye başlayan milli hareket ile ilgilenmişlerdi. Bu dönemde İstanbul ve Anadolu'daki milli şefler ile Rusların bazı temaslar yaptıklarını biliyoruz. İstanbul'daki temaslar yukarıda da kısaca değindiğimiz gibi eski iddiatçılarla olmuştu. Anadolu'da ise biri Balıkesir'de bulunan Kazım Özalt Bey ile, diğeri de Havza'da bulunduğu sırada Mustafa Kemal Paşa ile yapılmıştır. Kazım Özalt, Paşa bu teması bize şöyle anlattı. Balıkesir'e bir Türk tercüman ile bir gün bir Rus geldi. Teklifi şuydu. Siz memleketinizi kurtarmak için Yunanlılara karşı savaşıyorsunuz. Bolşevik Rusya ile birlik olduğunuzu ilan ederseniz istediğiniz kadar silah ve para veririz. Ben böyle bir şeyi ilan etmeyiz. Fakat para ve silah verirseniz alırız dedim. Dipnot, 8-12-1959 günü yaptığımız görüşme notlarından. Kazım Paşa'nın Rus ile yaptığı görüşmenin tarihini kesin olarak öğrenemedik. Fakat 1919 yılı Haziran ayında yapılmış olması muhtemeldir. Mustafa Kemal Paşa'nın Havza'da bulunduğu günlerde bir Rus albayı Havza'ya gelerek Mustafa Kemal Paşa ile görüşmüştür. Dipnot, Samih Nafız Tansu, İki Devrin Perde Arkası, Albay Hüsamettin Ertürk'ün Hatıraları, Hilmi Kitabevi, İstanbul 1957. Albay Budiyeni ile Mustafa Kemal Paşa arasında geçen konuşmalar çok dolaylı olarak nakledildiğinden üzerinde bir yorum yapma imkanı yoktur. Esasen önemli olan husus böyle bir görüşmenin yapılmış bulunmasıdır. Yoklama mahiyetinde olan bu ilk temaslardan sonra ilk resmi temas Büyük Millet Meclisi'nin açılışından iki gün sonra 26 Nisan 1920 Mustafa Kemal Paşa'nın Nenin'e gönderdiği askeri ve siyasi bir ittifak yapılarak Batı emperyalizmine karşı birlikte mücadele edilmesi teklifini taşıyan mektup ile başlar. Bu mektuba 3 Haziran 1920'de Sovyet Dışişleri Bakanı Çiçer'in cevap vermiştir. Dipnot, Rusya ile yapılan ilk temasın nasıl geliştiği ve Rusya'nın yaptığı yardımlar için bakınız 132-133. Mustafa Kemal Paşa'nın Lenin'e yazdığı mektuptan sonra Rusya'ya iki defa heyet gönderilmiş ve ikinci heyet ile birlikte 1920 Aralık ayı Moskova Büyükelçiliğine tayin olunan Ali Fuat Paşa da Moskova'ya gitmiştir. Türk elçilik heyetinin 19 Şubat 1921'de Moskova'ya varmasıyla yarıdan kalmış müzakereler yeniden başlayarak 16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmanın imzalanması iki sebepten gecikmişti. Birinci sebep Türk Milli Hareketi'ne karşı Moskova'da duyulan tereddütler ve Bolşevik liderleri arasındaki düşünce aydınlıklarıdır. İkinci sebep ise Rusların Londra'da İngilizler ile yapmaya uğraştıkları ticari bir anlaşmanın sonucunun beklenmesidir. Çünkü Ruslar İngilizleri kuşkulandırmadan bu antlaşmayı yapmak istiyorlardı. Gerçekten Londra'da yapılan görüşmeler sırasında İngiliz Başbakanı Lloyd George bu antlaşmaya Sovyetlerin Kemalistlere yardım etmemesi şartını koydurmak istemiş fakat Sovyetler de bunu reddetmişlerdi. Dipnot, Profesör Doktor Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih, Ankara 1964, sayfa 601. İngiltere ile Rusya arasında Londra'da yapılan ticaret anlaşması ve Türkiye ile Rusya arasında Moskova'da yapılan ittifak antlaşması bundan dolayıdır ki aynı tarihte 16 Mart 1921'de imzalanmıştır. B. Türkiye ile İngiltere. Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin yenilgisini tescil eden askeri hareketi İngiltere başarmıştı. Suriye ve Irak cephelerindeki zaferlerini fırsat bilen İngiltere, Türkiye ile yapılacak mütareke için teşebbüs üzerine almış ve Mondros mütarekesini müttefikleri adına tek başına imzalamıştı. Bu böyle olduğu gibi mütarekenin uygulanması hak ve sorumluluğunu da daima elinde bulundurmaya dikkat etmişti. Mütareke uygulaması şeklinde Türklere karşı yapılan bütün sert ve kıyıcı hareketlerin sorumluluğu işte bu sebeple ve haklı olarak İngiltere'ye yükletilmiştir. Yunan ordusunun İzmir'e çıkarılması ve Türklere karşı Yunanlıların desteklenmesi rolünü de büyük ölçüde İngiltere oynamıştı. Fakat acaba bu tutum İngiltere'nin %100 benimsediği bir politika mıdır? Soruyu gerçeğe en yakın bir şekilde cevaplandırabilmek için olayları yeni bir açıdan gözden geçirmek gerekiyor. Savaş içinde yapılan gizli anlaşmalardan ve çeşitli belgelerden İngiltere'nin Lloyd George tarafından temsil edilen Orta Doğu politikasını şu hedeflere yöneldiği anlaşılmaktadır. 1. Osmanlı Devleti'nin parçalanması. 2. Padişah halifenin kuvvet ve nüfusunun ve dini etkilerinin giderilmesi suretiyle İslam Birliği düşüncesinin değerden düşürülmesi. 3. Arap memleketlerine hakim olarak Mısır'ın ve Hindistan yolunun güvenliğinin sağlanması. 4. Hilafetin İngiltere himayesinde kurulacak Arap Birliği'nin eline geçmesi. 5. Doğu Akdeniz'de kuvvetli bulunulması. 6. Irak petrollerinin elde edilmesi. 7. İstanbul ve Boğazların nezaretinin ele geçirilmesi. Çarlık Rusyası yıkıldıktan sonra. Bu hedeflere ulaşmakla İngiltere, Türkiye'nin İslam alemini kendisine çeken cazibesinin getirdiği tehlikelerden kurtulmuş, hem Rusya ile çatıştığı boğazlar meselesini, hem de büyük ölçüde Rus entrikalarından ve Türk şeref itibarından kaynağını alan Hindistan'daki tehlikeli hareket ve gelişmeleri önlemiş olacaktı. Dipnot, Profesör M. Cemil Bilisel, Lozan, Cilt 1, İstanbul 1933, 281. Frangolis'in eserlerinden naklen. İngiltere kendisi için hayati önemi haiz olan Doğu meseleleri içinde hilafetten tamamen kurtulmaya veya bu müesseseyi Türklerin elinden alarak İngiliz politikasına yararlı kılmaya hepsinden fazla değer vermiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın yapmak istediği iş bu noktada İngiliz politikasıyla tam uygunluk durumundadır. Fakat milli mücadele süresince İngiltere gelecekte Atatürk'ün tasarladığı gelişmeleri gereği ölçüsünde kestiremediğinden Türkiye'ye cephe almıştır. Halbuki İngiltere politikası imparatorluğa zarar verebilecek tehlikeleri çok uzaktan sezmek ve ona karşı tedbir almak prensibi üzerine kuruludur şeklinde tarif edilir. Dipnot, aynı eser sayfa 281. Bu sebeple gerçek İngiliz menfaatleriyle Türkiye'ye karşı yürütülen politika milli mücadele devresinde çelişme halindedir. İngiltere'nin böyle bir yanlışlığa düşmesine Lloyd George sebep olmuştur. Lloyd George'u yanıltan husus, Türklerle anlaşarak yapacağı işi Venizelos ile anlaşarak Yunanistan aracılığı ile zor yoluyla yapacağını ummasıdır. Bundan ötürü Lloyd George, 1918-1920 yıllarında gerçeklere uymayan şahsi bir politika gütmüştür. Lloyd George, Yunanistan'ın için bu ölçüde kendini kaptırmıştı. Hemen hiç tereddüte düşmeden verilecek cevap şudur. Venizelos'un zekası ve Lloyd George'un Yunanistan üzerinde yetkili İngilizlerden çok Yunanlıların sözlerine inanması. Bu iki sebepten ayrı olarak Lloyd George'un Türkler üzerindeki kötü inanç ve düşüncelerinin de bu sürüklenişte büyük etkisi olduğu bir gerçektir. Lloyd George hatıralarında şöyle demektedir. İngiliz İmparatorluğu için Türkiye ile savaşın özel bir önemi vardır. Osmanlı halifesi İslam dünyasının başıydı ve İngiliz İmparatorluğu içinde her yerden fazla Müslüman vardı. Bu yüzden bizim Türkiye ile savaşımız nazik bir işti. Türk İmparatorluğu bizim doğudaki büyük ülkelerimizin Hindistan, Birmanya, Malaya, Borneo, Hong Kong ile Avustralya ve Yeni Zelanda dominyonları. Deniz ve kara yolları üzerinde bulunuyordu. İçinde imparatorluğumuzun ana can damarı olan Süveyş su yolunun geçtiği Mısır Türk hükümranlığı altındaydı. Dolayısıyla imparatorluğumuzun gidiş geliş yolları ve doğudaki prestijimiz bakımından Türklerin bize savaş ilan eder etmez yenilip itibarlarını kaybetmeleri çok önemliydi. Türk ordularının 3 sefer yılı boyunca eş şartlar altında bizi arka arkaya bir takım muharebelerde yendikten sonra ancak ezici sayıda kuvvetlerimizce sonunda yenilmiş olmaları doğuluların kafasında kötü bir tesir bırakmıştır. Lloyd George ve fikir arkadaşları Türkiye'yi ortadan kaldırırken Doğu Akdeniz bölgesinde onun yerine kendisine yardımcı olacak yeni bir kuvvet yerleştirmeyi düşünmüşlerdi. Bu kuvvet Yunanistan'dı. Böylece İngiltere'ye büyük bir külfet yüklemeden büyüyüp kuvvetlenecek bir Yunanistan bu bölgede İngiltere'nin ordusu ve donanması olarak İngiliz menfaatlerinin bekçiliğini yapacaktı. Lloyd George'a hakim olan bu inancı Churchill hatıralarında şöyle anlatır. Yunanlılar Doğu Akdeniz'de geleceğin milletidirler. Verimli ve enerjiyle dolu olup Türk barbarlığı karşısında Hristiyan medeniyetini temsil ederler. Bizim generallerimizin onların askeri değerini küçümsemeleri yalnızca gülünçtür. Büyük Yunanistan, İngiliz İmparatorluğu için değer biçilmez bir kazanç olacaktır. Gelenekleri ve menfaatleri bakımından Yunanlılar bizim dostlarımızdırlar. Bugün 5-6 milyondurlar. Eğer kendilerine verilen topraklar onlarda kalırsa 50 yıl sonra 20 milyon olurlar. İyi denizci olup bir büyük denizci devlet olacaklardır. Doğu Akdeniz'in en önemli adaları onlarındır. Bunlar Süveyş kanalı yoluyla bizim Hindistan, Avustralya ve uzak doğuya giden ulaştırma yollarımız üzerinde bulunan tabi deniz altı üstleridir. Yunanlılarda minnettarlık kuvvetli bir duygudur. Eğer onlara milli yayılışları devrinde sağlam bir dostluk gösterirsek, imparatorluğumuzun birliğini sağlayan büyük yolun başlıca koruyucularından biri olurlar. Belki bir gün gelecektir ki, sıçan arslanı bağlayan ipleri kemirecektir. Lloyd George, Türk zaferinin gerçekleşmesine kadar çok itibarlı ve kuvvetli bir başkandı. İngiltere'nin menfaatleriyle bağdaşmayan şahsi politikasını bu sayede yürüttü. Bu işin dışarıdan görünüşüydü. Fakat İngiltere'de Lloyd George politikasını Türkiye lehinde baltalayan kuvvetler de eksik değildi. Ve bunların çalışmaları Türklerin lehine işliyordu. Bu sebeple İstiklal Harbi'nde yalnız Yunanlılarla değil bunların gerisinde asıl İngiltere ile harp ettiğimiz yolunda öteden beri söylenip gelen sözler gereğinden fazla ciddiye alınmamalıdır. Yakın tarihimizde değerli araştırmalar yapan Profesör J. Eski, yazılışı J.E.A.S.C.H.K.E. 1937'den sonra yayınlanan İngiliz ve Amerikan kaynaklarını da tetkik ederek yazdığı son etüdünde bize kanaatimizi doğrulayan yeni bilgiler vermektedir. Profesörün tezat içinde zafer politikası dediği ve yukarıda kısaca değindiğimiz çelişmeli politika, İngiltere için diğer müttefiklerden ayrı bir özellik taşımaktadır. Çünkü Lloyd George'un veya herhangi bir İngiliz başbakanının geleneksel İngiliz politikasına ters bir yön vermesi uygulamada tam anlamıyla mümkün değildir. Böyle bir deneme İngiltere'de bir süre sonra direnmeyle karşılaşmaya mahkumdur. Nitekim Lloyd George da şiddetli bir direnmeyle karşılaşmış ve bunu önleyememişti. Profesör J. Eski şöyle diyor. Birinci Dünya Harbi'nde İngiltere Anadolu'nun paylaşılmasına katılmamıştır. Fakat Elimbiye'nin göz kamaştırıcı başarıları İngiltere'yi kendi başına Osmanlı Devleti ile mütareke yapmaya ve uygulanmasını üzerine almaya ve her şeyden önce İngiliz menfaatlerinin uğrayacağı zararlar düşünülmeden sözde esaret altındaki azınlıkların kurtarılmasını eline almaya sürüklemiştir. Fakat Kars ve İzmir olayları Rumların ve Ermenilerin İngiliz ordusunun itibarını yükseltecek insanlar olmadıklarını göstermişti. Ermeni dostu sıfatıyla Türkiye'ye gelen Amerikalılar hatta İngilizler Türk dostu olarak dönmüşlerdi. Kan dökülmesini önlemeye çalışan İngiliz yüksek komiserleri ve yardımcıları kısa zamanda Yunanlı müttefikin haklı olduğundan şüphelenmeye başlamışlardı. Atina'daki İngiliz elçisi bir raporunda Yunanlıların şahsiyeti çekici değildir. Türk karakteri ise İngiliz duygularına daha yakındır diyordu. Bilhassa İngiliz Harbiye Bakanlığı'nda Mustafa Kemal'e karşı hürmet duygusu süratle duyulmaya başlamıştı. Lord Curzon şöyle diyordu. Şu menhus İzmir çıkarmasından beri her Türk Mustafa Kemal'in temsil ettiği yurtseverlik davasına derin bir sempatiden başka bir duygu besleyemez. Bir taraftan konferans Osmanlı Devleti'ni Konya, Kayseri, Sivas ve Erzurum gibi Anadolu yayla şehirleri etrafında bir beylik halinde küçültmeye çalışırken, tanınmış İngilizlerin kurdukları Osmanlı Cemiyeti, Lloyd George'a yazdığı bir mektupta yalnız İngiltere ve Hindistan menfaati adına değil, dünya barışı içinde Türkiye'nin Trakya, Anadolu ve başkenti İstanbul'dan mahrum edilmeyeceği yolundaki sözüne bağlı kalmasını istiyordu. 12 Şubat 1920 Lloyd George İngiltere'de Türkler lehine uyanan sempati duygularını üzüntüyle karşılarken İzmir çıkarmasını tasvip etmeyen İngiliz Genelkurmay Başkanı Sir Henry Wilson eski Türk dostluğuna dönülmesini hararetle arzu ediyordu. Bu zat 1920 sonlarına doğru İngiliz politikası Mustafa Kemal ile dost olmaktır diyordu. 1921 sonlarında Churchill'de Mustafa Kemal ile anlaşmaya yanaşmıştı. İstanbul'daki İngiliz kuvvetleri kumandanlığına yeni tayin olunan Sir Charles Hillington'a 14 Aralık 1921'de yazdığı bir mektupta Genelkurmay Başkanı Wilson, "Yapacağımız en doğru hareket İstanbul'dan çıkıp gitmek ve Türklerle dost olmaktır." diyordu. Yunan delegeleri de Lloyd George'un İzmir meselesini Yunanistan lehine çözmekte bir takım güçlüklerle karşılaştığını göstermektedir. Dipnot, Venizelos'un Atina'ya yazdığı telgraflar, bakınız Yunanistan bölümü. Lloyd George'a rağmen İngiliz menfaatleri uğruna gerçeği söylemekten ve yazmaktan çekinmeyen askerler ve politikacılar azımsanacak gibi değildi. Venizelos ve Lloyd George birbirlerini karşılıklı etkileyerek kendilerini büyük bir ihtirasa kaptırırlarken soğukkanlı düşünenler Türklerin kazanmasını temenni ediyor, ellerinden geleni yapıyorlardı. Henüz İzmir'in Yunanistan'a verilmesi kararlaştırılmadan böyle bir ihtimalin belirmesi üzerine İngiliz Dışişleri Bakanlığı'ndaki iki uyanık memur ile ünlü tarih profesörü Tynbee bu konuda bir rapor hazırlayarak hükümeti muhtemel bir hataya karşı uyarmışlardı. Bu raporda İzmir yerine Doğu Trakya'nın Yunanistan'a verilmesi tavsiye ediliyordu. Gerekçe olarak da Yunanistan'ın kendi başına Anadolu'da barınamayacağı ve başarısızlığa uğrayacağı, Yunanistan'da Venizelos'un iktidardan düşeceği, halbuki Yunanlıların Doğu Trakya'da kendi güçleriyle tutunabilecekleri gösterilmişti. Dipnot, Hikmet Bayur, Atatürk Hayatı ve Eseri, Ankara 1963, sayfa 328. Gerçekleri sonradan fark edenlerin başka bir örneğini de eski Dışişleri Bakanı Bill Foer'un şahsında görmekteyiz. Amerika'nın Berlin sefiri Gerard, Bill Foer'a çektiği 15 Şubat 1921 tarihli telgrafta, Bill Foer Dışişleri Bakanı iken Ermeniler hakkındaki vaadini hatırlatarak, Büyük Britanya'nın Ermeni meselesi hakkındaki Amerika kamuoyunu göz önünde bulundurmasını şiddetle istiyoruz ve Türkiye meselesinin antlaşmanın Amerika Senatosu'nda tasdikinden sonra tetkik ve mütalasının mümkün olup olmayacağını soruyoruz diyordu. Bill Foer'un görüşü değişmişti. Yeni gelişmeler karşısında artık başka türlü düşünüyordu. Bu telgrafa verdiği cevapta kısaca şöyle demekteydi. İnsani prensiplere dayananlar hariç olmak üzere Büyük Britanya'nın Ermenistan'da hiçbir menfaati yoktur. Büyük Britanya'nın elinde olmayan olaylar bu fikrin gerçekleştirilmesini önlemiş ve Türkiye ile barışı geciktirerek kötü sonuçlara sebep olmuştur. Ermenistan'a kuruluş devresinde yardım edecek olan devletin asker kuvveti kullanmaya da mecbur olacağından korkarım. Büyük Britanya şimdiye kadar yaptığı taahhütlerin sorumluluğu altında kalmamak için büyük güçlüklerle karşılaşmış bulunmaktadır. Bunlara bir de Ermenistan'ı ilave edemez. Dipnot, Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Ankara 1950, sayfa 709-710. Milford uzun cevabında milletlerin mukadderatlarını bizzat tayin etmeleri prensibine müracaat ettirdiği takdirde bile Büyük Ermeni Devleti'nin kurulmak istendiği bölgede halkın çoğunluğunun İslam olduğuna ve oyların Ermeniler aleyhine çıkacağına ayrıca işaret etmiştir. Yine 1921 yılında Lord Curzon, İngiltere'nin Atina sefiri Lord Granville vasıtasıyla Gunnar ise Yunanistan'ın tam bir tarafsızlık politikası takibine karar vermiş olan İngiltere'ye artık güvenmemesi gerektiğini bildirmiştir. Dipnot, Albay Bucak, 1918-1922 Yunan Ordusu'nun Seferleri, Genelkurmay Yayını, Çeviri Kurmay Yarbay İbrahim Kemal, 1939, sayfa 217.
Ayrım sonu.